Ayrım 6. Huzurum kaynağı aile. Mehmet Oruç. Sayfa 68. Kadınlar patronların oyuncağı. Osman Yüksel Ser'den geçti. Özgürlük verme bahanesiyle kadınları kafes arkasından çıkaranlar şimdi onları sokakta kafesliyor demişti. Fakat kadınlar bunun farkında değiller. Hatta bu kafeslenmeyi haklara, özgürlüklere kavuşma şeklinde algılıyorlar. Kadın bir kesimde değil, hemen hemen her kesimde sömürülüyor. Ticarette, reklamda, siyasette, köşe dönmede. Bir gazetede çıkan şu haber kadınların sinsice nasıl kafeslendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Haber kısa ama başlığı da dahil sonuna kadar istismar, yönlendirme, aldatma, kandırma üzerine bina edilmiş. Tam bir İngiliz siyasetiyle hazırlanmış. İş yerinde flört faydalı çıktı başlıklı haber şöyle. İngiltere'de çalışan 5000 kadın arasında yapılan bir anket, çalışan kadınların iş yerine flört etmeyi sağlıklı ve faydalı bulduğunu ortaya koydu. Ankete göre İngiliz kadınları iş yerine flört etmenin kendilerine güven kazandırdığına inanıyor ve çalışan her 10 kadından biri de partner olarak patronu seçiyor. Çalışan kadınların iş yerinden biriyle beraber olma oranları ise %28'e kadar çıkıyor. Ayrıca patronuyla beraber olan %10'luk bölümün %11'i evlenmeyi başarırken %12'si de en azından terfi etmeyi garantiliyor. Yönlendirmeli haber. Haberi gördünüz, başından sonuna kadar istismar ve yönlendirme demekte haksız mıyım? Haberi tahlil edecek olursak önce iş yerine flört faydalı çıktı şeklinde verilerek daha baştan bu gayri meşru beraberlik cazip hale sokuluyor. İkincisi, anket tarafsız bir şekilde ilmi incelemelere dayandırılmadan olayın içinde olan, yani taraf olan kimselerle yapılıyor. Hırsıza, dolandırıcıya niçin bu işi yaptınız diye sorduğunuzda kendini haklı çıkarmak için bir kılıf, bir bahane bulacak herhalde. Dolandırılan kimseye hırsızlığın topluma verdiği zararları inceleyen ilim adamlarına sormadan hırsızın ifadesiyle yola çıkıldığında sağlıklı netice almak mümkün mü? Üçüncüsü, %28 gibi büyük bir oranla bu iş yapıldığına göre siz de yapabilirsiniz mesajı verilerek ahlaksızlık meşrulaştırılıyor. Dördüncüsü, bununla da kalınmıyor, teşvik ediliyor, cazip hale getiriliyor. Flört neticesinde patronla evlenmek suretiyle servete, rahatlığa kavuşursunuz. Bu olmazsa bile en azından terfi edersiniz, şef olursunuz, müdür olursunuz mesajı veriliyor. Bu bir sömürü değil midir? Kadının cinsiyetini istismar değil midir? Bu arada evliyseler patronun ve flörtçü kadının yuvasını yıkılacağından, çocukların perişan olacaklarından, genç kızların sokağa düşüp orta malı hale geleceğinden, fuhşun yaygınlaşacağından niçin bahsedilmiyor? Çünkü bahsederlerse kadını nasıl tuzaklara düşürecekler? Bütün bunlar insanları ahlaksızlığı, fuhuşu teşvik değil midir? Halbuki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1979'da kabul edilmiş. Devlet olarak bizim de imzaladığımız 165 devlet tarafından da imzalanmış kadınların korunması ile ilgili sözleşmenin 6. maddesine göre kadının satışı, istismarı yasaktır. Buna rağmen sanki istismar yasaklanmayıp emredilmişçesine bütün dünyada kadınlar çok hızlı bir şekilde istismar edilmekte, adeta köleleştirilmektedir. Kendilerini ilerici sayan, kadın hakları konusunda kafa gerince mangalda kül bırakmayan bazı aydınlarımız, yazarlarımız, feminist kadın derneklerimiz nedense bu işlerle ilgilenmemektedirler. Çünkü bunlar kadını korumak için değil, istismara destek olmaları için vardırlar. Kadının istismarıyla uğraşırlarsa faaliyet alanlarının dışına çıkmış olurlar. Maksat kadını sokağa çekmek. Bakınız, araştırmacı yazar Sayın Aytunç Altındal, feminist hareketi kimlerin yönlendirdiğini nasıl anlatıyor? Feminist hareketler masonluğun etkisi altındadır. Son 50 yıldaki feminist hareketlere baktığımızda bunların arasında ilaç ve kozmetik üreticileri olduğunu görüyoruz. Kadına bir şey satabilmemiz için onu sokağa ve inançsız bir alana çekmemiz lazım diyorlar. Onun için birçok paneller düzenliyorlar. Önde kadın var, arkada ise görünmeyen bir sponsor. Ya da çok agresif bir kadını köşe yazarı yaptırıyorlar bu yeni değerleri savunması için. Sabah 10.08.2001. Kadının istismarından herkes memnun. Çünkü patronlar kadının cinselliğinden istifade ediyorlar. Ucuz işçiliğinden istifade ediyorlar. Bedenini ön plana çıkartarak fazla mal da satıyorlar. Bunun için kadının çalışmasından patronlar çok memnun. Ahlaksızlık kuş yapıldığı için de egemen masonik çevreler, İslam düşmanları da memnun. Bu kadar memnuniyet birliğinden kadının kurtulması çok zor. Allah yardımcıları olsun. Akıllarını başlarına toplayıp çevrilen dolapları anlamak nasip etsin. Kadının hali pür meali, kadının perişan hali. 1850'li yıllarına kadar bütün dünyada ailenin yapısı hemen hemen aynıydı. Erkek evin geçimini sağlar, kadın da ev işleriyle çocukların eğitim ve yetişmesiyle uğraşırdı. Sanayi devrimiyle beraber evin geçimine kadın da dahil edildi. Bu görünüşte kadına bir iyilik olarak sunuldu. Fakat patronların gizli niyeti başkaydı. Bu da kadını ucuz işçi olarak gördüklerinden kadını istismar ederek zenginliklerine zenginlik katmaktı. Bu maksatla kadınlara özgürlük, ekonomik bağımsızlık gibi cazip sloganlar ile zaten çok yorucu olan ev işlerine ilaveten kadına bir de geçim yükü yüklendi. Gücünün çok üzerine yük yüklendiği için de kadının vücut kimyası bozuldu. Günümüz kadının bu halini kadının hali pür meali, kadının perişan hali yazısıyla Bazar Moda dergisinde Candan Turhan Hanım çok güzel dile getirmiş. Gidişat gidiş değil. Ne olacak bu halimiz? Bir türlü olamadık, olduramadık, dolduramadık. Olması gereken halleri halledemedik. Boşa koyduk, dolmadı. Doluya koyduk, almadı. Bizden önce kadınların sorunu hiçbir şey olamamaktı. Bizimki her şey olabilmek. Yaş geliyor kemale, biz hala kendimizi oradan buraya atıp çırpınıp çabalayıp duruyoruz. Böyle de olacağız, böyle de yapacağız diye diye perişan oluyoruz. Bu halimiz hal değil, gidişat gidiş değil. Daha genç kızlardık, ilk seçeneğimiz annelerimiz gibi olmamak ya da annelerimizden farklı olmaktı. Hedef annelerimizin tam tersi olmaktı, özgür kız olacaktık. Okuyacak, çalışacak, gezip tozacak, günümüzü gün edecektik. Olunması gereken buydu. Evle, evlilikle, annelikle ilgili her şeyden uzak duracaktık. Bunun için kendimizi eğitime verdik. Okuduk, öğrendik, doymadık, gidebileceğimiz kadar yükseldik. Sonra çalışmaya giriştik. Bizden önceki neslin yapmadıklarını, yapamadıklarını yapmaya soyunduk. İşte yükseldik, kendimizle gurur duyduk ama bu durumda çabucak sıradanlaştı. Tatminkarlığı azaldı, eksik bir şeyler hissettik yine de. Çevremizdeki tüm kadınlar gibi iyi eğitimli, evli, süper kariyerli, kendini geliştiren bir kadınlık. Boşluğa düşmek üzereydik ki kendimizi geliştirebileceğimiz yeni bir alana dikkat çekti egemen güçler, güzellik ve daldık estetik girdaplarını. Neyse biraz uğraş, biraz masrafla en güzel, en bakımlı da olundu. Ama çevredeki kariyersiz kadınlar çocuk yapmayı da beceriyordu arada. Elbette onu da yapabilirdik. Sağlıklı, akıllı, güzel hamileler olamaz mıydık? Olduk tabii. Çocuğumuzu el yordamıyla sıradan yöntemlerle yetiştirecek halimiz yok ya, kitaplar, dergiler, pedagoglar, konferanslar, danışmanlar, çocuğa bol zaman mı ayıralım, kaliteli zaman mı falan derken zaten ayıracak ne zaman kaldı ne enerji. Bu böyle sürüp giderken fark etmediğimiz, görmemezlikten geldiğimiz bir şey vardı ama çok temel bir hata ta başına itibaren oyunu geçersiz kılan. Erkeklerin kurallarıyla, erkeklerin oyunuyla oynuyorduk. Erkek dünyasının taleplerini ve gereklerini hiç tereddütsüz birebir üzerimize almış, gereken bütün safralarımızı bırakmış ve onlarla birmiş gibi onların oyununda onlarla aşık atmaya kalkıyorduk. Beceriyorduk da, iyi rekabet koyuyorduk ama pozisyon itibariyle oyunun kazananı baştan belli değil mi? Sen kalk kendi canım niteliklerini hor görüp bir kenara koy. Ondan sonra aman ne başarılıyım, ne güçlü kadınım. Nasıl da kendi dünyalarında erkeklere kök söktürüyorum diye gurur duy. Bravo vallahi. Oyuna geldik oyuna. Oyun onların oyunu. Kendinin dişilik kısımlarını ezip erkek rolleri üstleniyorsun oynayabilmek için. Erkeklerin oyununu becerdin, aferin. Ama içinde işkence çeken, küçük çürümüş, ezilip aşağılanmış, bir işe yaramaz sayılmış bir kadıncağız var şimdi. Hayırlı uğurlu olsun. Uyanalım bu tuhaf rüyadan. Haydi uyanalım bu tuhaf rüyadan. Daha fazlasını, daha iyisini, en mükemmelini istememiz en başta bizim talebimiz değildi. Bize ait olmayan bir dünyanın talebiydi. Her alanda, her anlamda rekabete girmek kadınlara ait bir dürtü değil. Kendimizi böylesine kırbaçlamak, böyle zora koşmak hiç kadınsı bir yaklaşım değil. Kendimizi içinde bulduğumuz dünyaya ayak uyduralım derken kadınlığa ait tüm güzelliklerimizi, en güzel niteliklerimizi bir kenara bıraktığımızın farkına varan yok mu? ve bu uğraşımın sonucu ortaya pek de şaşırılmaması gereken bir karmaşa çıktığını. Kadınlığı azalmış ama çok güzel, çok seksi, en maharetli, süper anne ve harika eşi olduğuna inanan kadınlar. Karşısındakinin rakibi mi? Kadını mı olduğunu anlayamayan, neye göre davranacaklarını bilemeyen erkekler. Hep karşı şeyler sokuldu kafamıza. Seçemedik bu kadar çok seçenek arasından. Hepsini almak istedik, her şeyi birden arzu ettik. Ne çok vazife yüklendik, ne beklentiler üstlendik. Muhteşem, bakımlı ve çalışkan ve becerikli olduk, perişan olduk. Sonra da ortaya agresif kadın türü çıktı. Her zaman yırtıcı, savaşçı, istediğini elde etmeye odaklı. Bunun için duruma göre ya aktif agresif ya da pasif agresif olan. Hepsi bir yana mutsuz ve savaş içinde. Hayal perdesi kalkınca, bilhassa son yıllarda internetin ülkemizde yaygınlaşmasıyla hayasızlık çok hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Toplumumuzda edep dışı görüntüler ve yazılar gün geçtikçe sıradan, normal bir hayat tarzı şeklinde sunulmaktadır. Bazen daha ileri gidilerek dini günlerde yapılmaktadır bu sunum. Bazı büyük şehirlerimizde mübarek Ramazan ayı münasebetiyle düzenlenen alışveriş ve eğlence merkezlerinde kadın şarkıcıların transparan denebilecek kıyafetlerde sahneye çıkarılması, bu ayın vur patlasın, çal oynasın havasında eğlenceyle geçirilmesi en başta Ramazan ayına hakarettir. Orucun ruhaniyetini yok etmektir. Dolayısıyla dinle alay etmektir. Bununla yapılmak istenen, orucunu tutan, hatta namazını da kılan, fakat akşam olunca da içkisini içen, haram helal demeden her türlü eğlencenin içinde olan bir toplum ortaya çıkartmak. Eğer bir toplum bu hale gelirse zaten iş bitmiş demektir. Çünkü hayasızlık ile iman bir arada kalamaz. 3 hediye. Cebrail aleyhisselam aklı hayayı ve imanı Adem aleyhisselama getirip, "Ya Adem, Allahu Teala sana selam ediyor. Getirdim şu 3 hediyeden birini kabul etmeni emir buyurdu," dedi. Adem aleyhisselam, "Getirdim 3 hediyeden aklı kabul ediyorum," deyip aklı aldı. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam iman ile hayaya, "Siz gidebilirsiniz," dedi. İman, "Allahu Teala bana emreyledi ki akıl neredeyse sen orada ol. Bunun için ben akıldan ayrılıp gidemem," dedi. Haya da, "Allahu Teala bana da aynı şekilde emreyledi. Ben de akıldan ayrılıp gidemem," dedi. Allahu Teala kime akıl verirse haya ile iman da onunla beraber bulunur. Aklı olmayanın ne hayası ne de imanı bulunur. Bir gün Hasan-ı Basri Hazretleri, "Din temizliği nedir? Din cevheri nedir? Din hazinesi nedir?" sorusuna şöyle cevap verdi. "Din temizliği abdest almaktır. Din cevheri Allahu Teala'dan korkmak ve haya etmektir. Din kuvveti ise namazdır. Çünkü Allahu Teala haya eden kulunu methetmiştir. Din hazinesi ilimdir. Her kimin hayası olmazsa onda dinin cevheri olmaz. Kim de Allahu Teala'nın korkusu olmazsa onda dinin cevheri olmaz. Her kimin ilmi olmazsa dinin hazinesi olmaz." Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, haya imanın nizamıdır. Bir şeyin nizamı bozulunca parçaları da bozulur. Haya ile iman ikiz kardeştir. Biri giderse diğeri de gider. Dinimizde hayanın yeri çok mühimdir. Allahu Teala'dan utanmak, imanın kuvvetli olduğunu hayasızlık da, imanın zayıf olduğunu alamettir. Hayasız kimse zamanla küfre kadar gidebilir. Haya imanın esasındandır. Hayası olan Allah'tan utandığı için günahtan çekinir. İnsanlardan utanmayan Allah'tan da utanmaz. İnsanlardan utanarak günahı gizlemek de hayadandır. İnsanlardan utananın Allahu Teala'dan da utandığı anlaşılır. Haya 10 kısımdır. Şu 4 hasleti kendisinde bulundurmayan kimseye akıllı ve ilim sahibi denmez. Birincisi Allah korkusu. Bütün hayır ve faziletlerin başı budur. İkincisi güzel bir haya, utanma duygusu. Asalet bununla anlaşılır. Üçüncüsü yumuşaklık. Dördüncüsü emri altında bulunanlara cömertlik yapmak. Haya insan ile kötü olan şeyler arasında bir perdedir. Haya kötü ve beğenilmeyen şeylerin en güzel ilacıdır. Ancak haya gidince artık onların ilacı kalmaz. Haya 10 kısımdır. 9'u kadında, 1'i erkektedir. Hadis-i şerifinde bildirildiği gibi kadınların hayası erkeklerden çoktur. Yine hadis-i şerifte, "Haya güzeldir fakat kadında daha güzeldir," buyuruldu. Bununla beraber şehvetin de onda dokuzu kadındadır. Bunu frenleyen ise kadının hayasıdır. Haya perdesi yıkılınca her türlü rezalet, ahlaksızlık toplumu kuşatır. Sosyetede olup bitenlerin yer aldığı magazin haberleri bunun en güzel ispatıdır. Chatçilere mesaj var. Teknoloji her zaman söylediğimiz gibi iki yüzü keskin bıçak gibidir. Dikkatli olunmazsa kullanana zarar verir. Son yılların en gelişmiş teknolojisi internet de böyledir. Bu çok faydalı teknoloji dikkatli kullanılmadığı zaman telafisi mümkün olmayan sayısız zararlar vermektedir. Bu zararlardan sadece biri olan chatleşme üzerinde durmak istiyorum. Chatleşme birçok ailede huzur bırakmadı. Hatta chat yüzünden yuvasını dağıtanlar oldu. Bununla ilgili bir yazı yazmak isterken mail adresime chatçilere mesaj geldi. Chatleşmeden canı yanan bir bayan tarafından kaleme alınan bu uzun yazıyı özetleyerek sizinle paylaşmak istedim. Chatleşmek bir çeşit sanal gayri meşru beraberlik haline geldi günümüzde. Eşim benimle ilgilenmiyor. Adam saatlerce bilgisayar başına oturup hanımını, çocuklarını bir kenara itip başka bir alemde geziyor. Eşiyle ilgileneceğini onun can yoldaşı olacağı yerde gidiyor, bilgisayarla arkadaşlık ediyor. Daha doğrusu bilgisayardakilerle. Bu yaptığın uygun mu dediğim zaman da ben faydalı olmak, emri marufta bulunmak için yapıyorum deniyor. Bir kere en büyük hatamız faydalı olmaya evden başlamak yerine elden başlamak. Evdekiler dururken, nefsimize de hoş geliyor, önce ellerle uğraşıyoruz. Kişinin önce kendisine, ailesine, sonra da diğer yakın çevresine, daha sonra da uzak çevresine faydalı olması gerekir. Şimdi chat hastalarına sormak lazım. Elinizi vicdanınıza koyun ve itiraf edin. Eşinizle, çocuğunuzla mı daha çok meşgulsünüz, yoksa bilgisayarınızla mı? Bazı chat hastası erkekler diyebilir. Benim eşim benimle ilgilenmiyor, ben de o yüzden chatlerde sürünüyorum. Etmeyin. Siz gerçek manada eşinizle ilgilendiğinizde o sizinle ilgilenmedi mi? Bu kabul edilebilir bir mazeret değildir. İnsanların kadın olsun, erkek olsun ilgiye, sevgiye ihtiyacı vardır. Siz verirseniz alırsınız. İlgi, sevgi karşılıklı olur. Arkadaşlık, sevgiyi paylaşmak gibi değerlerimizi TV ve bilgisayar öldürüyor. Güzelim aile yuvaları buzdolabına dönüyor adeta. Chat yüzünden kocasının yüzünü göremeyen, bunun için ruhi dengesini bozan çok kadın var. Yazık değil mi bizlere? Bekarlara gelince art niyetli olanları bir tarafa bırakıp olayı iyimser bir şekilde ele alacak olursak bunlar da genelde evlilik hayaliyle chatleşiyorlar. İşi ileri götürüp tanıştıktan sonra da sükutu hayale uğruyorlar. Çünkü iki tarafta tam dürüst davranmıyor chatte. Sanki chatleşme yalan üzerine kurulmuş. Erkek kadın, kadın erkek numarası çekiyor, daha nice yalanlar, her şey toz pembe. Chatçilerle evlilik. Chatte tanışılan bir kişiyle gerçek bir evlilik kurulmaz. Bu kadar da hayalperest olmayın. Artık milenyumdayız. Dünya acımasızlaştı, güven duygusu öldü. Chatte tanışıp mutlu bir yuva kuranlar var demeyin, bu sadece bir kumar olur. O ancak binde birdir. Binde birin size isabet etmesini mi bekliyorsunuz yani? Bekarlarda faydalı olma mazeretini öne sürebilirler. Faydalı olma emri maruf her yiğidin harcı değildir. Biliyorsan öğretirsin, bilmiyorsan avlayacağın yerde avlanırsın. Her taraf sinsi din düşmanları ile dolu. Öyle sorular sorarlar ki bunlar, eğer itikadi meselelerde sağlam bilginiz yoksa eyvah yandınız demektir. Aklınıza bin bir çeşit vesvese takılır. Bir de işin şu yönü var, yanlış bilgi vermek büyük bir sorumluluk. Ayrıca fikrinde sabit olan ve karşısındakine onu aşılamaya çalışan kimselerle saatlerce konuşulsa, hiçbiri diğerini chat ortamında ikna edemez. Olacak iş değil. Ancak havanda su dövülmüş olur. Adam zaten fikrini ispat etmiş gelmiş, sıkıda hazırlanmış, ikna olması çok zor. Chat gerçeği aslında bu kadarla da bitmiyor. Chat vakti öldürmekten pek de öte geçen bir şey değil ve öldürdüğü şey sadece vakitte değil. İnsanın ailesiyle, akrabasıyla, arkadaşlarıyla ilgisini, hatta sevgisini de öldürüyor. Hangi iş olursa olsun yapılmasındaki zararı faydasından çoksa o işi yapmamak aklın gereğidir. Buna göre tüm chatçiler elinizi vicdanınıza koyup düşünün. Eksiniz mi fazla, artınız mı? Tamam mı, devam mı? Kararınızı buna göre verin. 6. ayrımın sonu, sayfa 79.